şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Suriye'de IŞİD'den kaçan, Tel Aviyat'tan kaçan Sünni Araplar geri dönmeye başladı ve Türkmenler, ancak PYD'ye karşı hislerin karışık olduğu anlaşılıyor. Kürtler yönetirse dönmeyiz diyenler de var. Türkmen lider Dadah ise sivil idarenin oluşması için hep beraber toplanacağız dedi. Karşılıklı güvensizlik söz konusu, öyle anlaşılıyor. Suriye'de bir Dürzi köyü de İslamcıların kuşatması altında, radikal İslamcı militanların. Suriye'nin güneyindeki İslamcı militanlar İsrail'in mülteci akınına karşı tampon bölge kurmakta olduğu Golan Tepelerinde ateşkes hattının Suriye tarafındaki Dürzi köyünü kuşattılar. Yoğun çatışmalar yaşanıyor bölgede. İsrail tarafındaki Dürziler de Hader'deki çatışmaları izliyorlar. Orta Doğu'daki karışıklık Yemen'de de kendisini gösteriyor. Başkent Sana'daki IŞİD saldırısında can kaybının 31'e çıktığı belirtiliyor. Sana'nın birkaç bölgesinde eş zamanlı Şii camiler hedef alındı. 4 saldırıda en az 31 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki gerilim ve Suudilerin liderliğindeki askeri operasyonlar da tam kapanmış değil. Yemen'de ayrıca 10 hafta içerisinde 279 çocuğun en az öldürüldüğünü UNICEF bildirdi. Irak'taki gerilim de devam ediyor. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Slav Araştırmaları Merkezi Başkanı Sabir Askeroğlu ile Orta Doğu'yu konuşacağız. Hem Yemen'i hem Suriye ve Irak'ta olan bitenleri, Rusya'nın buralara bakışını ele alacağız. Hem Yemen politikasını hem Suriye politikasını, Suriye ve Irak'ta Kürtlerin öne çıkışına, yükselişine Rusya'nın nasıl baktığını, Rusya'nın Kürt politikasını da özetle ele alacağız. Dünyada yerinden edilenlerin sayısının 60 milyonu geçtiğini belirtti Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2014 Küresel Eğilim Raporu çerçevesinde. Artık bu yaraları sarabilecek durumda değiliz dedi. Böyle de bir itiraf var. Mültecilerin %86'sı gelişmekte olan ülkelerde. Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler yetkilileri uluslararası dayanışma Türkiye'nin çabalarının yanında çok zayıf kaldı açıklaması yaptı. Türkiye'yi Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya ve Ürdün izliyor. Mültecilerin %50'sinden fazlasının da çocuk olduğunu belirtelim. Ayrıca Suriye'de de nüfusun %40'ının yerinden edildiğini, yerinden oynadığını kaynaklar belirtiyorlar. Fransa, Mistral inşası için gerekli teknolojiyi Rusya'ya gönderdi. Belçika yargısı ülkedeki Rus devlet varlıklarına el koydu. Bu Avrupa ülkelerinde de tartışılmaya başlandı. Belçika'da Yukos Oil davasına bakan mahkeme, diplomatik misyonlar hariç ülkedeki Rusya devletine ait bütün kuruluşlara ve ekonomik varlıklara ihtiyati tedbir konulma kararı aldı. Bu kararın yasal olmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Belousov ve itiraz edeceklerini söyledi. Avrupa'da da bu karara karşı eleştiriler var. Amerika Birleşik Devletleri işkence yasağını nihayet onayladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıca siyahların gittiği bir kiliseye bir beyaz saldırıda bulundu. 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bu saldırı sonrasında Amerika'da ırkçılık meselesi yeniden güncellenmiş, gündeme gelmiş oluyor, öyle anlaşılıyor. İran'da kadınlara maç yasağı geri döndü. Kaldırılmak isteniyordu bu yasak, ancak başarılamadı. Donald Trump'ın adaylığı da herkesi kızdırmış görünüyor. Amerika'da 2016 başkanlık yarışına ben gerçekten zenginim diyerek iddialı giren emlak kralı Donald Trump uluslararası tepkilere yol açtı. Meksika'nın ABD'ye en kötü insanlarını gönderdiğini öne süren cumhuriyetçi aday, göçmenlerin ABD'ye uyuşturucu ve suç getiren tecavüzcüler olduğunu savundu. Bu ırkçı ve ayrımcı sözleri derhal tepkiye yol açtı. Meksika İçişleri Bakanlığı, ön yargılı ve absürt ithamlarda bulunan Trump'ın göçmenlerin katkısından haberi yok açıklamasını yaptı. Trump kampanyasında kullandığı Rock in the Free World şarkısının sahibi solcu rockçı Neil Young da eserin izinsiz kullanılmasına itiraz etti. Eserini geri çekmek istiyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Slav Araştırmaları Merkezi Başkanı Sabir Askeroğlu ile Rusya'nın Orta Doğu politikalarını, Kürtlere bakışını ve Yemen'e bakışını konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти сжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидаясь весну.
Открой мне двери, я войду. Если ты меня попросишь, тебе отдам ее я всю.
Стоит простить тех, кто мелок душою, их обиды наполнят лужи грязью одной. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильной лапой хищника, и тянут деревья, руки ветки, как нищенка.
Открой мне дверь, и я войду.
Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мною или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весною. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.
Открой мне дверь, я войду.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Orta Doğu'daki son gelişmeleri bültende size aktardık. Bu gelişmeler ekseninde Rusya'nın Orta Doğu'ya bakışını ele alacağız. Özellikle Yemen meselesinde yeniden güncellenmişti. Suriye konusunda eskiden beri bir tutumu vardı. Bunu çeşitli defalar konuşmuştuk ama Suriye'de yeni gelişmeler var. Amerika liderliğindeki koalisyon güçleriyle PYD'nin silahlı kanadı ve ÖSO'nun bazı birliklerinin işbirliği çerçevesinde Kürtlerin durumu tartışma konusu olmaya başladı. Bu meseleye yine Irak'ta da zaten hayli zamandır etkinler Kürtler. Kürtlere Rusya'nın bakışını da ele alacağız. Konuğumuz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Slav Araştırmaları Merkezi Başkanı Sabir Askeroğlu hocamız. Hoş geldiniz Sabir hocam.
Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
Rusya'nın Yemen politikasından başlayalım. Şu sebeple Yemen'deki bütün taraflarla temas kurmaya çalışan belki de tek güç Rusya. Amerika bir tutum aldı, İran bir tutum aldı, Türkiye bir tutum aldı. Arabistan'ın zaten durumu malum. Rusya'nın bu tutumunun, bütün güçlerle temasta kalmaya yönelik tutumunun Orta Doğu politikasında belirleyici bir yanı var galiba. Sizin daha önce bununla ilgili makaleleriniz de söz konusuydu. Hem Yemen özelinde de bunu yazmıştınız. Diğer görüş söyleşilerimizde de dile getirmiştik. Yemen'deki bu durumdan başlayıp oradan Suriye'ye ve Irak'a geçelim.
Tabii ki Rusya'nın gördüğünüz gibi hem Yemen'de daha önce Suriye'de de olduğu gibi hem iktidarla fikir alışverişinde bulunuyor hem de bölgedeki iktidara karşı harekete geçen diğer muhalif gruplarla da görüşmelerini sürdürüyor. Bunu tarafsız bölgelerde yaptığı gibi bazen de Moskova'da bunları toplayabiliyor. Bu açıdan da Rusya'nın Orta Doğu politikasında diğer ülkelerine, siz de bahsettiğiniz gibi son yıllarda Arap Baharı ile birlikte ABD'nin tek taraflı sadece ya muhalifleri tutması ya da oradaki kendi tarafında olabilecek grupları iktidara karşı tutması ya da işte Suriye Arabistan tek taraflı ya da İran'ın sadece Şiileri tutması gibi politikalarına alternatif olarak Rusya hem muhaliflerle hem de iktidarla görüş alışverişinde bulunuyor ve bölgedeki sorunları ortak bir şekilde o tüm grupların fikirlerini, siyasi taleplerini göz önünde bulundurarak çözmeye çalışıyor. Bu da onun avantajı olarak görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bunu da tabii ki siz de bahsettiğiniz gibi şu Yemen meselesine de değinecek olursak en son olarak Yemen'e yapılan müdahalelerde Rusya eğer herhangi bir yaptırım ya da Yemen'deki Şii Husilere karşı herhangi bir siyaset uygulanacak olsa bunu aynı zamanda diğer gruplara da aynı şekilde yapılmasını öne sürmüştü.
Evet, şunu sormak istiyorum. Burada Amerika ve müttefikleriyle ya da diğer bölge ülkeleriyle İran gibi Amerika'ya muhalif olan aralarında sorun bulunan ülkelerin hukuka bakışına ilişkin bir tutumuyla bağlantılı değil mi? Bu Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası hukuka ilişkin Rusya'nın özellikli bir tutumu var bu ülkelere karşı. Yanılıyor muyum hocam?
Haklısınız çünkü son yıllarda baktığımız gibi uluslararası hukuk 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen Birleşmiş Milletler çerçevesinde kurulmuş bir sistemdi ve bununla uyulması gerekiyordu. Bildiğiniz gibi iç işlerine karışması devletlerin yasası ve devletlerin başka devletlere karşı savaş yürütmeleri de yasaktı. Uluslararası hukuk çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde bakacak olursak ancak son yıllarda da siz de bahsettiğiniz gibi diğer ülkeler kendi ulusal çıkarları doğrultusunda haklı buldukları durumlarda kendilerini diğer ülkelerin iç işlerine karışabiliyorlar. Hatta siyasi anlamda değil askeri anlamda da müdahale edebiliyorlar. Yemen konusunda da gördüğümüz gibi Suudi Arabistan Yemen'i bombalamaya başladı. Koalisyon güçlerinde siz de bahsettiğiniz gibi Suriye'ye ve Irak'a dışarıdan bomba yağdırmaya devam ediyorlar. Bu da uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor. Diğer taraftan Rusya'nın tepkisine bakacak olursak bu yöndeki Rusya'da uluslararası hukukun giderek devre dışı bırakılması ve bazı kendilerini güçlü buldukları ülkelerin bu uluslararası hukuku devre dışı bırakarak tek taraflı müdahaleleri zaman içerisinde belki de kendisinin ulusal çıkarları olarak gördüğü alanlara da müdahale olabileceği fikrinde dolayısıyla buna karşı hareket etmeye çalışıyor ve Rusya uluslararası hukukun Birleşmiş Milletler çerçevesinde uyulmasını sağlamaya çalışıyor. Bu yönde de Orta Doğu'daki diğer ülkelere tepkilerde bu açıdandır. Eğer Rusya büyük güçler arasında olan bir ülke olarak bu diğer ülkelerin tavırlarına karşı çıkmazsa, siz de bahsettiğiniz gibi uluslararası hukuk haline, uluslararası norm haline dönüşmeye başlayacak bu askeri müdahaleler ya da dış müdahaleler.
Rusya'nın Suriye politikasını başından beri biliyoruz aslında. Irak politikası da nispeten konuşulan ve tartışılan bir durum. Ben size hem Irak'taki hem Suriye'deki Amerikalıların da işbirliği yaptığı Kürtlere bakışını sormak istiyorum Rusya'nın. Irak'ta durum daha farklı. Orada hukuki statüsü var. Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve onun başkanı Barzani'nin. Dolayısıyla oradaki ilişkiyi de soracağım. Orada nasıl baktığını da soracağım. Fakat Suriye'deki durum daha farklı. Hukuki bir statü söz konusu değil. Fiili durumlar var ve yakın zamana kadar Amerikalıların da ilişki kurmayı pek seçmediği gruplarla şimdi ilişki içerisinde, Kürt gruplarla ilişki içerisinde geçtiğini görüyoruz. Amerika'nın bu tutumuna karşılık hem Irak'taki hem Suriye'deki Kürtlere, özellikle son dönemdeki ilişkiler çerçevesinde Rusya'nın bakışı nedir?
Irak meselesine bakacak olsak, siz de dediğiniz gibi uluslararası belli bir statüye sahip Irak bölgesel Kürt yönetimi var ve Türkiye orayı Irak Kürdistan'ı, Rusya orayı pardon, Irak Kürdistan'ı olarak zaten adlandırıyor. O konuda Rusya'nın tavrı kesin. Ancak Suriye konusunda daha önce Suriye krizi ilk başladığından itibaren Cenevre konferanslar düzenlenmeye başlamıştı. Belli bir zaman sonra Rusya artık oradaki muhalif gruplarla da görüşmekle birlikte artık Kürt grupları da belli bir silahlı güce dönüşmeye başladı ve belli bir siyasi talepler üzerinde politika izlemeye başlamasına karşın Rusya artık Suriye'deki Kürtlerin de belki de bu muhaliflerle iktidar arasındaki görüşmeleri, yani Suriye'deki Esad rejimiyle Suriye'deki muhalif grupların arasındaki arabuluculuk durumunda belki de Kürt gruplarında devreye sokulabileceği konusunda öyle bir politika izleyebileceğini açıklamıştı. Ancak ondan sonra Cenevre konferansları, Cenevre sözleşmeleri artık rafa kaldırıldıktan sonra Rusya bu konuda pek resmi bir açıklamada bulunmuyor.
Evet. Amerika'nın son dönem bu iki ülkede, Irak ve Suriye'de yaptığı operasyonlara bakışını son olarak sorayım size. Rusya'nın bakışını.
Hem Irak'ta koalisyon güçlerine, yani ABD'nin önderliğindeki müdahaleleri, hem Suriye'ye karşı yürütülen müdahaleleri, koalisyon tarafından yürütülen müdahalelere karşı çıkmaktadır. Bu da daha önce bahsettiğimiz gibi hem uluslararası hukuk açısından doğru olmadığını söylüyor. Bu yönde tavrını sergiliyor. Diğer taraftan da belki de Irak konusunda belki o kadar temkinli davranmasa da koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı yürüttükleri müdahale sonrası zaman içerisinde belki de Suriye rejimine karşı da zaten ihlal edilen toprak bütünlüğü çerçevesinde Esad'ın da devrilmesinde rol oynayabileceğini düşünüyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Çünkü IŞİD'e karşı yürütülen müdahaleler belki de belli bir zaman içerisinde diğer muhalif gruplarla birlikte ABD önderliğinde zaten çoktan beri ortadan kaldırmak istediği Esad rejimine karşı da böyle bir harekete girişebileceğini düşünen Rusya bunu engellemeye çalışıyor. Çünkü bildiğimiz gibi Suriye bölgedeki Rusya'nın en güçlü müttefik sayabileceğimiz ülkeler arasındadır İran'la birlikte.
Peki IŞİD'e karşı da Rusya aslında Amerika ya da diğer IŞİD'e karşı olduğunu ilan eden ülkeler kadar duyarlı ve dikkatli ve onunla mücadele edilmesi gerektiğini çeşitli uluslararası platformlarda açık bir şekilde dile getiriyor. Rusya'nın mücadeleden kastı ne? Amerika ile farkı ne?
Amerika tek taraflı olarak koalisyon güçleri bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler'den herhangi bir kararı almadan yürütüyor ve ABD önderliğinde yürütüyor ve yapılacağı müdahaleler ya da operasyonlar ABD çıkarları doğrultusunda yapılıyor. Bazı bölgelere müdahaleler yapılırken bazı bölgelere yapılmıyor. Bazı durumlarda Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de Kürt bölgelerini savunurken IŞİD'in Suriye'nin Esad'ın kontrolündeki bölgelere yaptığı hareketlere sessiz kalıyor ABD. Dolayısıyla Rusya buna tamamen karşı çıkıyor. Tabii ki siz de bahsettiğiniz gibi IŞİD'e karşı duyarlı olmakla birlikte IŞİD'e karşı yapılacak operasyonları Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülmesi ve Rusya'nın burada tam olarak bir aktör olarak devreye girmesi, bunun talep edilmesi, Rusya'nın da önemli büyük güç olduğunu farkına varılması ve kabul edilmesi, aynı zamanda da bölgesel güçler hem Suriye'deki rejim Esad rejimi hem de İran'da. İran'ın da politikalarını dikkat alarak bölgesel ülkelerle birlikte hem büyük güçler hem bölgesel güçlerle birlikte ortak hareket edilerek IŞİD rejimini, IŞİD ya da işte terör örgütünü ortadan kaldırması yönünde bir politika izliyor Rusya ve ABD ile farkı da bu yönde.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Slav Araştırmaları Merkezi Başkanı Sabir Askeroğlu hocamız idi. Çok teşekkür ediyorum Sabir hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.